tanısal doğruluk, Diagnostic Accuracy çalışmalarının temelleri. 17 Ağustos 2020. Yazan Haldun Akoğlu. Seslendiren Zeynep Sena Kaya. Uzun süredir yazdığım ama sürekli güncellenerek bitmeyen tanısal doğruluk çalışmalarına dair birkaç yazıdan oluşan bir seri kalem alacağım. Bu ilk yazıda tanısal doğruluk çalışmalarının temellerinden bahsedeceğiz. Bu seride matematiksel hesaplamalar kısmına girmeyeceğim. Hesaplamalar kısmını son bir yazıya bırakacağım. Umarım faydalanırsınız. Tanı testi nedir? Tanısal testlerin temel ortak özelliği bildirdiği sonucun yapısıdır. Belirli bir hastalık durumu lehine veya aleyhine iki seçenekli bir karar ya da öneri sunar. Ayırt edilecek bu iki hastalık durumu klasik hastalıklı ile hastalıksız ayrımı olabileceği gibi bir hastalığın çok müpem bir özelliği, bir fiziksel muayene bulgusu ya da bir mutasyonun varlığı veya yokluğu olabilir. Klasik iki seçenekli yani dikotom tanısal testin ayırt ettiği hastalık durumlarına şöyle örnekler verilebilir. Hastalık var, hastalık yok. Ağır hastalık, hafif hastalık. Evre 2, evre 1. Lenf nodu tutulumu var, lenf nodu tutulumu yok. Reseptör pozitif, reseptör negatif. Tümör 5 cm'den büyük, tümör 5 cm'den küçük. Mutasyon var, mutasyon yok. Rebound var, rebound yok. Tanısal test, tek bir belirti veya tek bir soru gibi birçok basit prosedürlerden, birçok testin ard arda uygulanması ile tek bir sonuç elde edilen karmaşık algoritmaya kadar değişebilir. Test tipi ve örnek olarak vermek gerekirse, belirti, karın ağrısı, soru, karın ağrınız sağ tarafta mı? Eşik değeri olan klinik ölçüm, ateş 38.3 derecenin üstünde mi? Eşik değeri olan lab parametresi, troponin T, 0.01 nanogram bölü mililitreden büyük. Görsel olarak yorumlanan görüntü. Direkt grafikte pnömoni varlığı. Sayısal olarak ölçülen görüntü. Region of interest ile ölçülen kanama. Eşik değeri olan semptom skalası. PHQ-9. Hasta sağlığı anketinin depresyon alt ölçeği. Şiddetli depresyon için eşik değer 20. Algoritmi ile gen ekspresyonu ölçümü. Oncotype DX, meme kanseri hastalarında adjuvan kemoterapi yanıtın tahmini. Genellikle tanısal testler iki bileşenden oluşur. Bilgiyi elde etmek için bir tür teknik ölçüm prosedürü ve bir görüntünün yorumlanması gibi öznel unsurları içerebilen ikili, bir sonuç bildirmek için bir tür karar veya karar verme kuralı. Doğruluk, duyarlılık, özgürlük. Tanısal test hakkında sorabileceğimiz ilk temel soru şudur. Bu test, İki hastalık durumunu birbirinden ne kadar iyi ayırabiliyor? Buna testin doğruluğu, accuracy adını veriyoruz. Elbette bu cevabı verebilmemiz için her hastanın gerçek hastalık durumunu belirlememize izin veren başka bir testimiz daha olması gerekiyor. Bu teste uzun yıllar boyunca altın standart adı verilmiş. Dolayısıyla herhangi bir doğruluk çalışmasının temel fikri hem ilgilenen testi hem de altın standardı bir gruba uygulamak. Ve ilgilenilen testin altın standarda göre doğruluğunu hesaplamaktan geçiyor. Yani her bir hastalık durumunda ilgilenilen testin altın standarda göre doğru sonuç verme yüzdelerini hesaplıyoruz. Bu iki sayıyı sizler duyarlılık yani sensitivity ve özgürlük yani specificity olarak biliyorsunuz. Duyarlılık hasta olanlar arasında hastalıklı olarak sınıflandıran deneklerin yüzdesi. Özgürlük hastalığı olmayanlar arasında hastalıksız olarak sınıflandıran deneklerin yüzdesidir. Dolayısıyla her iki hastalık durumunda testin ne kadar doğru olduğunu gösterirler. Fayda çalışmaları. Bununla birlikte daha geniş bir perspektiften bakıldığında doğruluk kavramı önemli bir yönden yoksundur. Bu testin hastalar için faydası. Bir testin çok yüksek doğruluğa sahip olması hastalar için bu testi çok faydalı olduğu manasına gelmeyebilir. Burada esas fayda, test sonucunun tedavi kararlarını, hasta yönetimini ve tedavi sonucunu değiştirmesi olacaktır. Buna örnek olarak, yaşlı ve komorbiditesi yüksek hastalarda subsegmenter pulmoner emboli tanısı için PET anjiyografi testinin yapılması örneğini verebiliriz. Komorbiditelerinden ya da düşme riskinden ötürü kumadin ve benzeri ilaçları alamayacak olan ve zaten hareketsizlik nedeniyle düşük molekül ağırlıkta heparin profilaksisi endike olan bir hastada, PET anjiyografi ile subsegmenter pulmoner emboli tanısı konulması hasta yönetimini değiştirmez. Tedaviye ve hastaya herhangi bir katkı sağlamaz. Yüksek doğruluk ancak hastaların daha iyi yönetimi ile sonuçlanırsa faydalı bir test yaptığımızdan bahsedebiliriz. Günümüzde fayda hem kılavuz geliştiriciler için hem de testlerin ücretini ödeyen sigorta şirketleri ve SGK gibi kurumlar için anahtar bir kavramdır. Bu nedenle bir testin kullanıma alınması ve ödenek sağlanması için yüksek doğruluğa sahip olduğunu gösterilmesi yetmez. Hastaya fayda da sağladığının ispatlanması gerekir. Bu ihtiyaç hastalar için doğrudan faydayı değerlendirmeye çalışan farklı bir tanısal çalışma türünün geliştirilmesine vesile olmuştur. Özellikle çeşitli fayda ölçeklerini içeren hasta merkezli sonuçları kullanarak iki farklı tanısal testi doğrudan karşılaştıran randomize kontrollü çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu randomize kontrollü çalışmalar şu soruyu yanıtlamaya çalışır. A tanısal testi yerine B tanısal testinin kullanılması hastaların genel sağ kalımını iyileştirir mi? Dolayısıyla tanısal doğruluk çalışmalarından bahsederken aynı zamanda fayda, benefit çalışmalarından da aslında bahsediyoruz. Daha geniş bir fayda perspektifinden baktığımızda tek bir tanısal test kavramının ötesine geçen teşhis yaklaşımlarını araştırmamız mümkün hale gelmektedir. Artık günümüzde BT veya MR gibi tek bir görüntüden yola çıkarak ameliyattan radyasyon tedavisine kadar çeşitli seçeneklere hasta ile beraber karar veriyor, hastayı hastalığıyla ilgili bilgilendiriyoruz. Doğruluk, tek bir görüntünün tüm bu sonuçlara etkisini ölçebilen bir kavram olamayacak kadar zayıfken, fayda hepsini karşılayan daha geniş bir tanım olarak öne çıkıyor. Örneğin, bir kanser tedavi sürecinde karar verme ve bilgilendirme amaçlarıyla defaten kullanılan PET-BT veya MR görüntüleme tetkiklerinin faydalarını randomize kontrollü çalışma ile karşılaştırabiliriz. Tek bir tanısal testinin ötesine geçen bu tür genel yaklaşımlar için tanısal test yerine tanısal prosedür terimi kullanılır. Tıpkı tanısal bir testin doğruluğu ve faydası gibi tanısal bir prosedürün de doğruluğu ve faydası ölçülebilir. Aslında prosedür kelimesiyle çeşitli tanısal test ve tedavi seçeneklerinden oluşan bir paketten bahsetmekteyiz. Tanı ve tedavi arasındaki bu güçlü ve ayrılmaz ilişki her ikisinin beraber değerlendirdiği bir yeni çalışma grubunda doğurmuştur. Ancak bu bileşim yalnızca iki olası durumdan pozitif ve negatif gibi daha fazlasını gerektirmekte. Bir de belirsiz arası bir seçeneğin de kullanılması gerekmektedir. Tanısal doğruluk çalışmaları dizaynında temel kavramlar. Bir çalışmanın sonuçlarının klinik rutine genellenebilir olması veya en azından hangi dereceye kadar genelleştirebilir olduğuna karar verilmesi, bazı temel sorulara yanıt verilmesini gerektirir. Test nasıl yapıldı? Testi hangi popülasyonda uyguladık? Altın standardı gerçekten neyi ölçüyor? Doğruluğu tanımlamak için hesapladığımız sayıların klinik uygulamayla ilişkisi ne? Bu sorular kullanılan çalışma tasarımından bağımsız olarak yanıtlanması gereken sorulardır ve büyük ölçüde fayda çalışmaları için de geçerlidir. Hedef durum, altın standart, referans test. Hedef durum. Ayırmak istediğimiz iki hastalık durumundan genellikle biri bizim ana ilgi odağımızdır. Bu duruma hedef durum diyoruz. Örneğin bir hastalığın varlığı veya metastazların varlığı. Tanısal testin amacı zaten hedef durumu belirlemek olduğundan hedef durumu iyi tanımladığımızı düşünürüz. Ancak hem hedef durumun var olduğuna hem de hedef durumun var olmadığına karar verilmesi ve tanımlanması gerekmektedir. Aslında çoğu zaman hedef durumun varlığı ile yokluğu arasında bir yerlerde olan hastalarımız vardır. Örneğin hedef durum miyokard enfarktüsü, göğüs ağrısı olmayan sessiz miyokard enfarktüslerinde içermeli mi, trombolitik tedaviyle tersine çevrilen ve önlenmiş koroner trombozlarda sayılmalı mı? Hafif ile şiddetli arasında değişen bir yelpazeye sahip bir hastalığımız veya hastalık durumumuz varsa, o zaman hedef durumun tanımlanması için bir eşik değer seçilmesi gerekir. Böyle bir eşik değer, obezite veya hipertansiyon durumunda olduğu gibi tek bir sayısal değer olabilir. Her durumda sonunda hedef durumun varlığı ve yokluğu için net bir kavramsal tanıma ihtiyacımız vardır. Altın standart. Ardından bir altın standardı, yani her hastaya hedef durumun varlığını veya yokluğunu belirlememizi sağlayan bir teste ihtiyacımız var. İlk bakışta böylesine bir altın standardın varlığı mantığa aykırı gibi görünüyor. Zaten mükemmel bir testimiz varsa neden yeni bir tanısal testi değerlendirelim ki? Birçok altın standart gerçek hastalık durumunu genellikle çok geç belirleyebilmekte. Örneğin Parkinson hastalığının alt tipleri hasta öldükten sonra beynin incelenmesiyle belirlenebilir. 1979 Humeya kart enfarktüsü kriterleri esas olarak 24 saatlik EKG sonuçlarına dayanmaktadır. Ancak bize göğüs ağrısı kendisini gösterir göstermez tedaviye başlamamızı sağlayacak hızlı bir test gereklidir. Bir diğer altın standart da klinik rutinde uygulanması mantıklı olmayan ama bir araştırma esnasında haklı sayılabilecek daha invazif girişimlerdir. Örneğin anatomik yapıları belirlemeye çalışan bir görüntüleme testi ancak ameliyatta doğrulanabilir. Ancak zaten görüntülemenin amacı tanı amacıyla bu tür ameliyatların yapılmasından kaçınmaktır. Altın standartların varlığına dair bu teorik tartışmalara rağmen mükemmel altın standartlar oldukça nadirdir. Bunun bir sebebi de hedef durumu tanımlamayla ilgili yukarıda bahsettiğimiz zorluklardan kaynaklanır. Yokluk ve mevcudiyet arasında sınırda her zaman bazı hastalar vardır. Örneğin 2000 yılı miyokard enfarktüsü WHO kriterleri, troponinde tipik bir yükselme ve kademeli düşüş veya CKMB'de daha hızlı bir yükselme ve düşüş gerektirir. Bu harikulade tanım tipik yükselmenin ya da kademeli düşüşün ne olduğunu, hızlı mı yavaş mı olduğunu belirlemeyi gerektirir. Ama bu çok da bariz olmayan tanım yüzünden tartışılabilir durumda arada kalan birçok hastamız olacaktır. Altın standardın tam ve gerçek olmamasının bir başka nedeni de tanısal testin sonucunu bildiğimizde hastanın yönetiminin değişmesidir. Hastanın yönetimi değişince de ilgilendiğimiz testin sonuçları da gerçek anlamda doğrulayamayabiliriz. Uç bir örnek olarak bir tümörün ameliyatla çıkarılıp çıkarılmayacağını belirleyen bir tanısal testi düşünelim. Test pozitifse ameliyat yapılır ve cerrah tümörün aslında çıkarılıp çıkarılmayacağını doğrulayabilir. Test negatifse ameliyat yapılmaz ve gerçek durumu asla bilemeyiz. Neyse ki çoğu zaman durum bu kadar hayati değildir. Pozitif ve negatif test sonuçlarının ardışık bazı prosedürler yardımıyla onama şansına genelde sahip oluruz. Tetkik ve tedaviler sonucunda gelinen öyle bir nokta gelir ki artık hastalık durumu kesin olarak vardır veya yoktur denilebilir. Bu durumun varlığı ya da yokluğunu onaylama bazen takip, bazen bir ameliyat sonucu, bazen de tedaviye yanıtıyla olabilir. Elbette bu yaklaşımında eksileri vardır. Hastanın takip esnasında hastalığı geliştirmemesi, hastalığının kendi kendine geçtiği manasına da gelebilir. Referans standart ve referans test. Altın standartların mükemmel olmaması yüzünden son yıllarda referans standart ya da referans test kavramı kullanılmaya başlanmıştır. Referans standardı bugün mümkün olan en iyi klinik uygulama olarak tanımlayabiliriz. Referans standart örneğin test negatif hastalarda takip ve ek ve laboratuvar testleri ya da test pozitif hastalarda klinik doğrulama gibi farklı bilgi kaynaklarının birleştirilmesine dayanır. Bilimin genelleştirilebilirlik ve tekrarlanabilirlik ilkeleri gereği referans test mümkün olduğu kadar ayrıntılı tanımlanmalı ve yayında da açıklanmalıdır. İndeks test. Tanısal doğruluk çalışmalarında değerlendirmek istediğimiz testi referans testinden ayırmak için indeks test olarak adlandırırız. Çalışmanın genelleştirilebildiğini sağlamak için indeks test mevcut çalışma dışındaki hastalarda da aynen uygulanabilecek şekilde ayrıntılı ve standart biçimde tanımlanmalıdır. Çoğu tanısal testin teknik bir uygulama prosedürü vardır. Bu teknik bölümde kullanılan alet veya kitin ve üreticisinin tam adına atıfta bulunabiliriz. Böylece tekrarlanabilirlik sağlanmış olur. Bu kısımda da net şekilde tanımlamamız gereken bazı ek teknik parametreler de olabilir. Örneğin, kullanılan kan miktarı veya görüntüleme süresi gibi. Buna rağmen hastanın ölçüme nasıl hazırlandı, araştırmadan önce oruç tutma, hastanın fiziksel olarak nasıl görüntüleme cihazına yerleştirdiği ve benzeri gibi prosedürün günün hangi saatinde uygulandığı veya başka testler yapılıp yapılmadığı gibi birçok değişken halen etki etmeye devam edecektir. Tüm bu noktalarda standartizasyon sağlanabilmesi için ayrıntılı tanımlama yapılmalıdır. Tüm bu tanımlamalara rağmen çoğu test subjektif bileşenler içermeye devam eder. Görüntülerin yorumlanması, karar verme kuralında puanlamadan önce semptomların derecelendirilmesi gerekir. Bu tür subjektif öğeler doğruluk çalışmalarının sonuçlarının genelleştirilebildiğini kısıtlayan etmenlerdir. Özellikle bir doğruluk çalışmasında tüm testleri yalnızca bir kişi gerçekleştiriyorsa ve bu kişi testle ilgili olağanüstü deneyime sahipse, sonuçların rutin klinik koşulları karşılamadığını söyleyebiliriz. Doğruluk çalışmalarının genelleştirilebildiği üzerine subjektif unsurların etkisini azaltmanın birkaç yolu vardır. İlk olarak, testlerin klinik rutinde bu testi kullanacak tipik kullanıcıların özelliklerine benzer birkaç denek tarafından yapılmasını sağlayabiliriz. Bu tipik özellikler uzmanlık dalı, eğitim düzeyi yılı veya mesleki deneyim süresi olabilir. Böylece test pratikte uygulanacağı şekilde bir ortamda denenmiş olacaktır. İkinci seçenek, son derece kapsamlı ve birçok örnek içeren ayrıntılı kılavuzlar yazıp bu testi uygulayacak kişiler tarafından kullanılmak üzere kamuya açık şekilde yayınlamak olabilir. Üçüncü seçenek, doğruluk çalışmasına testi uygulayacak kişilerin eğitimlerini de dahil etmektir. Böylece çalışmanın sonucu, bu düzeyde eğitim verilen kişilerin testi uyguladığı durumda testin doğruluğunu ifade edecektir. Verilen eğitim ayrıntılı olarak açıklanmalı, hatta eğitim içeriği kamuya açık şekilde paylaşılmalıdır. Dördüncü, ancak daha sorunlu bir yaklaşım ise, her hastanın sonucunun birkaç farklı kişi tarafından yorumlanması ve bu kişilerin ortak fikrinin sonuç yerine kullanılmasıdır. Bu uygulama testinin doğruluğunu olduğundan fazlaymış gibi gösterebilir. Klinik rutinde sonuçlar yalnızca bir kişi tarafından değerlendirilebildiği takdirde ise daha az güvenilir bir test uygulanmış olacaktır. Hedef durum, hedef popülasyon, çalışma popülasyonu. Bir testin doğruluğu sabit değildir. Tanısal testin uygulandığı popülasyonun yapısına bağlıdır. Neredeyse tüm hastalık durumlarında teşhis edilmesi kolay ve teşhis edilmesi zor deneklerimiz vardır. Teşhis edilmesi kolay denekler hedef durumu mevcut olduğu çok bariz semptomları olan ve hedef durumu mevcut olmadığı kesinlikle hiçbir semptom göstermeyen kişilerdir. Teşhis edilmesi zor olan denekler hedef durumu mevcut olduğu ancak çok az veya belirsiz semptomları sergileyenlerle, örneğin çok erken bir aşamada olan ya da uzun yıllar hastalıktan muzdarip olup adapte olan hastalarla hedef durumu bulunmadı. Ancak belirti gösteren kişilerdir. Örneğin hedef duruma benzer farklı bir hastalığı olanlar. Popülasyondaki hastaların teşhisinin zorluğu ile o popülasyonda uygulanacak olan testin doğruluğu arasında basit bir ilişki vardır. Mükemmel bir test olmadığı sürece bir popülasyonda teşhis edilmesi zor olan denekler ne kadar fazlaysa testin doğruluğu o kadar düşük olur. Bir örnekle açıklayalım. Solunum sıkıntısının kalp yetmezliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı ayrımında kullanılabilecek olan NT-proBNP testinin değerini acil servis kırmızı alanda başvuran hastalarda ölçersek orta kuvvette bir test olduğunu görürüz. Çünkü buraya başvuran hastalar arasında kalp yetmezliği olup da başka bir şikayetle gelenler de kalp yetmezliği olmadan NT-proBNP yüksekliği görebilen hipertiroidi, siroz ya da kemoterapi almış hastalarda bulunacak. Ve tanı testinin değeri düşecektir. Aksine bu tip hastaların rutin başvuru yapmadığı bir aile hekimliği polikliniğinde bu testin tanınımında değerinin çok daha yüksektir. Bir doğruluk çalışmasının hasta popülasyonunun seçiminde 3 ardışık adım vardır. Hedef durumu seçimi, hedef popülasyonun seçimi ve son olarak çalışmaya katabileceğimiz gerçek çalışma popülasyonu. Belirli bir tanısal testin doğruluğunu incelerken genellikle bu testin tanısal süreçte belirli aşamaları kat etmiş bir hasta grubundaki DNA'yı incelemekten bahsediyoruz. Belirli kriterler ve özellikle tanımlayabileceğimiz çeşitli aşamalardan geçilerek gelinen bu klinik duruma hedef durum diyoruz. Örneğin hedef popülasyonu aşağıdaki gibi özelliklere sahip hedef durumdaki hastalar olarak tanımlayabiliriz. Yeni teşhis edilmiş prostat kanseri. Kemik metastazı yok. Küratif tedavi planına alınmış. Gleason skoru 6'nın üzerinde ve veya PSA konsantrasyonu 10 nanogram mililitre veya T3 kanser. İlk bakışta hedef duruma ulaşan tüm hastalarda testin doğruluğunun araştırılması mantıklıymış gibi görünebilir. Ancak toplumda klinik olarak birbiriyle ilgili olsa da testin doğruluğunun önemli ölçüde değişiklik gösterdiği çok farklı alt gruplar olabilir. Bir doğruluk çalışmasının klinik seyri hedef duruma uyan tek bir hedef popülasyonu odaklanılması mantıklıdır. Amacımızı hatırlayalım. Klinisyenleri ve hastaları testi uygularlarsa, test onlara uygulanırsa bekleyebilecekleri doğruluk konusunda bilgilendirmek. Bu bilgiyi verebilmemiz için hedef popülasyondaki her hasta için testin doğruluğunun homojen denk olması gereklidir. Örneğin yıllardır semptomlarından muzdarip hastalarla yakın zamanda semptom geliştiren hastaları karıştırmamak gerekir. Doğruluk bu iki hasta grubunda birbirinden belirgin derecede farklı olacaktır. Klinisyenlerin veya hastaların yanlış bilgilendirmesi riski yüksektir. Bu nedenle semptomların süresi veya ciddiyeti genellikle bir çalışmanın hedef popülasyonunu tanımlamak için yararlı özelliklerdir. Hastaların alındığı klinikte acil servis ya da yoğun bakım gibi homojen bir toplum sağlamak için bazen faydalı olabilir. Çalışma popülasyonu. İdeal durumda bir doğruluk çalışmasına dahil edebilecek çalışma popülasyonu, hedef popülasyonun rastgele veya en azından temsili bir örneği olmalıdır. Çalışma popülasyonu ile hedef popülasyonu arasında iyi bir uyum sağlamak bazen çok kolay olur. Örneğin acilde apandisit teşhisi için sonografinin doğruluğunu belirlemekle ilgileniyorsak, çalışmaya katılmaya istekli birkaç acil tıp hekimi yeterli olabilir. Apandisit semptomları gösteren hastaların farklı acil tıp hekimleri arasında teşhis koyma zorluğu açısından önemli ölçüde farklılık göstermediğini varsaymak makul görünmektedir. Ancak aynısı mesela reboa uygulaması açısından geçerli değildir. Burada hekimlerin bu konuda bilgi ve becerisi büyük ölçüde farklı olacağından doğruluk çalışmasına dahil edilecek hekimlerin seçimine bağlı olarak doğruluk değişecektir. Çalışma popülasyonunun seçimindeki bir başka önemli nokta, hedef popülasyondaki her hastanın çalışmaya katılma şansının eşit olmasının sağlanmasıdır. Bunun için en iyi yol ardışık tüm hastaları çalışmaya almaya çalışmaktır. Hekimin indeks test sonucuna göre referans test uygulamaya karar vermesi gibi hedef durum özellikleri bozan yaklaşımlardan kesinlikle kaçınılmalıdır. Tanısal araştırmaların evreleri. Doğruluk ve fayda çalışmaları tanısal araştırmalarda en öne çıkan çalışmalardır. Ancak başka çalışma tipleri de vardır. Bir tanısal testin geliştirilmesinde doğruluk ve fayda çalışmaları sürecinin sadece birer parçasını oluştururlar. Her yeni tanısal test yeni bir yaklaşım fikri ya da hastalık durumuna dair yeni bir soruyla başlar. Bu fikir sayesinde tanısal test olarak kullanılacak kit, laboratuvar testi, görüntüleme, fizik muayene bulgusu, anket ya da klinik karar verme kuralının hazırlanma ya da eskisinden geliştirme süreci başlamış olur. Bu süreçte birden fazla küçük deneysel çalışma ya da validasyon analizleri yapılarak bu enstrümanın öncelikle geçerliliği sağlanır. Doğruluk ve fayda çalışmaları tanısal araştırmalarda en öne çıkan çalışmalardır. Bununla birlikte teşhis araştırmasında başka tür çalışmalar da vardır. Bu derste daha ayrıntılı olarak ele alınmazlar. Ancak onları tanımak iyidir. Özellikle doğruluk ve fayda çalışmalarının bir teşhis testi geliştirme sürecinin tamamında yalnızca bazı önemli parçalar olduğunu yansıtırlar. İdeal süreci aşağıda tarif ediyoruz. Lord ve diğerleri 2006. Geliştirilen test ya da enstrüman subjektif bir bileşen içeriyorsa bu subjektifliğin test sonuçları üzerindeki etkisinin sınırlı derecede olup olmadığını kontrol etmek gerekir. Aksi takdirde farklı deneklerin test uygulayacağı klinik rutin uygulamalar esnasında yüksek bir doğruluk bekleyemeyiz. Burada tekrarlanabilirlik çalışmaları uygulanır. Farklı test uygulayıcısı deneklerinin bir dizi hastada aynı test sonuçlarını elde edip etmedikleri, yani gözlemciler arası değişkenlik, ve aynı test uygulayıcısı deneyin bir dizi hastada hep aynı test sonuçlarını elde edip etmediğini, yani gözlemci içi değişkenlik kontrol ederiz. Bu tür çalışmaların analizinde uyum sınırları ve sınıf içi korelasyon katsayısı veya Cohen'in kappası gibi istatistiksel yöntemlerden yararlanılabilir. Tekrarlanabilirlik çalışmaları yalnızca yeterli bir tekrarlanabilirliği göstermek için değil, aynı zamanda uygulayıcı gözlemcilerin arasındaki eğitim farkını veya türünü değiştirerek yeterli tekrarlanabilirlik koşullarını optimize etmek için de kullanılabilir. Enstrüman ya da test yeterince optimize ise doğruluğunu araştırmaya başlayabiliriz. İlgilendiğiniz bilgiyi elde etmek için hali hazırda kabul edilen hazır bir test mevcutsa yeni testimizi bu standart test ile karşılaştıran karşılaştırmalı çalışmalarla başlamak akılcı olacaktır. Bu test farklı hedef popülasyonlarda uygulanabiliyorsa ilgilenilen herhangi bir hedef popülasyon için doğruluk çalışmaları yapılabilir. Farklı çalışma araştırma ekiplerinin aynı hedef popülasyonda farklı doğruluk çalışmaları yapması incelenen testin kuvvetini artırır. Tekrarlanabilirlik çalışmalarında bahsettiğimiz gibi aynı hedef popülasyonunda birçok doğruluk çalışması yapılması testin doğruluğunu optimize etmek için kullanılabilir. Testin yeterli doğrulukta olduğuna dair kanıtlar sağlandıktan sonra hastalar için fayda sorusuna yaklaşmaya başlayabiliriz. Eğer test sonucunda tedavi kararında kullanacağınız yeni bir bilgi parçası sağlanmaktaysa bir sonraki adım etkileşim çalışmaları, interaction studies veya ön seçim tasarımları, pre-selection design olabilir. Eğer test sonuçları güvenilir ve standart testten farklı sonuçlar veriyorsa, yeni testin gerçekten beklenen yönetim değişikliğiyle sonuçlanıp sonuçlanmadığını incelemek ilgi çekici olabilir. Bu soruya doğruluk testine benzer ileriye dönük bir çalışma ile yanıt verilir. İlgili hedef popülasyonda oturmuş standart test ve yeni test beraberce uygulanır. Ancak önce yalnızca standart testin sonucu tedavi eden doktora iletilir ve bir yönetim kararı vermesi beklenir. Ardından yeni testin sonucunu da iletilir ve tedavi eden hekimin yeni bir karar vermesine izin verilir. Bu durumda birinci sonlanım hasta yönetimindeki değişikliklerin sayısıdır. Doğruluk çalışmalarının sonucu neticesinde bazı hastanelerde yeni test standart testin yerini alıyorsa, yeni testin uygulanmasından önce ve sonraki yönetim kararlarının dağılımını karşılaştırmak da mümkündür. Bunun bir sonraki aşaması ise randomize fayda çalışmalarıdır. Randomize fayda çalışmaları bir test ya da daha karmaşık basamaklı bir prosedürün klinik rutini değiştirip onun yerini almasını sağlasa bile çalışmaların bildirdiği düzeyde bir fayda sağlanıp sağlanmadığını görmek için kontrol çalışmaları yapılmalıdır. Artık daha fazla sayıda hastaya daha erken evrelerde tedavi verip veremediğimizi, hastaların yaşam kalitesini veya hayatta kalma sürelerini gerçekten iyileştirip iyileştirmediğimizi kontrol edebiliriz. Yeni testin gerçekten eski testin yerini alıp almadığını ya da eskisini ek olarak kullanılmayacağını da kontrol etmeliyiz. Yukarıda özetlediğimiz tanısal test geliştirme süreci basamakları Freiberg ve Turnberry tarafından 6 basamağa indirgenmiştir. Teknik etkinlik, tanısal doğruluk etkinliği, tanısal düşünme etkinliği, terapötik etkinlik, hasta sonlanımı etkinliği, toplumsal etkinlik. Biyobelirteçliğe dayalı tanısal testler için Pepe ve arkadaşları biraz daha farklı bir şema önermiştir. Bunun nedeni biyobelirteçliğe dayalı testlerin depolanmış doku veya kan örnekleri kullanılarak hastanın fiziksel varlığı olmaksızın hızla uygulanabileceği gerçeğine dayanmaktadır. Bu nedenle ileriye dönük olarak toplanan biyolojik örneklerin geriye dönük analizleri bu araştırma alanında daha merkezi bir rol oynamaktadır. Ek okuma, Sackett ve Hans 2002 Teşhis Araştırmanızının Mimarisi başlıklı makalesi. Tanısal bir test geliştirmenin farklı adımlarında sahip olmanız gereken beklenti hakkındaki güzel bir özettir. Son. Bir sonraki yazımda tanısal doğruluk çalışmalarında kullanacağımız prospektif, tek kol, vaka kontrol, eşleştirilmiş karşılaştırma, randomize karşılaştırma gibi tasarım seçeneklerinden bahsedeceğiz. Bu nedenle daha önceki yazılarımdan metodoloji, vaka kontrol çalışmaları, kohort çalışmaları, tedavi sonuçlarını bildiren randomize kontrol çalışmalar ve yazılarına bir göz atmanızda fayda var. İsteyenler sonraki yazılara temel oluşturacak bazı analiz yöntemleri içeren P değeri ve güvenlik aralıkları, test öncesi ve sonrası olasılıklar, makalelerdeki sonuç bölümü nasıl yazılır, sayısal veri ve doğru bildirimi gibi yazılarıma da bakabilirler. Bu yazımın içeriğinde 2014 yılında kursuna katılarak kendisinden çokça faydalandığım Freiburg Üniversitesi'nden değerli hocam Werner Wach'ın kurs materyallerinden faydalandım ve bazı yerleri direkt onun kitapçığından çevirdim. Kendisine teşekkür ederim.